Üçüncü ayrım. Şehmuz'u yıkan kaza. Artık bütün ailenin reisi Şehmuz'du. Ağabey Rüstem de beyler gibi yaşıyordu. Büyük kızı Kiraz'ı Ataköy'deki taksi durağının yöneticisi Arif'le evlendirdiler. Servet ise doğru dürüst eğitimi olmamasına rağmen mühendis bir koca bulmuştu güzelliğiyle. Şehmuz çok yardım etmişti yeğenine. Evlerini tutmuş, dayayıp döşemiş, çok güzel de bir düğün yapmıştı. Damatları Oktay'ı da kendi şirketlerine, doğudaki inşaatlara kontrol mühendisi olarak yerleştirmişti. Kızlardan Rabia çok akıllı çıkmıştı. İlkokula geç başlamasına rağmen hiç kalmadan ve çok yüksek bir puanla üniversiteyi kazanmış, Boğaziçi işletmede okumaya başlamıştı. Haşmet ise ailenin gururuydu. O da Rabia ile birlikte Boğaziçi işletme bölümüne girmişti. İki kardeş daha sonra amcaları Şehmuz tarafından yabancı dillerini ilerletmeleri için Londra'ya gönderildiler. Ne olduysa iki kardeşin bu seyahati sırasında olmuştu. Babaları Rüstem ve anneleri Gülnaz, Tekirdağ'dan bir akraba düğününden dönerken trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Arabada Kiraz'ın minik oğlu Murat da vardı ama çocuk pencereden fırlamış ve çimenlere düşmüştü. Şehmuz yıkılmıştı kazanın ardından. Her şey aslında o kadar iyi gidiyordu ki bu ölüm onu perişan etti. Mehmet Cabbar bir saniye olsun Şehmuz'u yalnız bırakmıyordu. Artık pek eve gidip gelmiyordu. Oğlunun feci ölümü de Cabbar'ın yıkımı olmuştu. Tekerlekli sandalyeyle üst kattaki odasından tek başına inmeye kalkan Şükrü, merdivenlerden yuvarlanınca beyin kanaması geçirmiş ve kurtarılamamıştı. Ardından da Mehmet Cabbar'ın karısına felç gelmişti. Yaşanan acılar Şehmuz ve Mehmet Cabbar'ı daha çok birbirlerine bağlamıştı. Haşmet, amcası ile Mehmet Cabbar'ın birlikte olduklarının farkına varmıştı bir akşam. Cumhuriyet meyhanesinde damatları Oktay, Haşmet, Mehmet Cabbar ve Şehmuz içki içmişler, şişenin de dibini bulmuşlardı. Cin gibi olan Haşmet, amcasıyla Mehmet Cabbar arasındaki yakınlaşmadan anlamıştı bir şeyler olduğunu. Amcasının bugüne kadar yanında hiç kadın görmemesi, annesi Gülnaz'ın ısrarlarına rağmen bir türlü evliliğe yanaşmaması bu fikrini güçlendirmişti. Üstelik o gece Haşmet bırakmıştı Şehmuz ile Mehmet Cabbar'ı ulustaki eve. Şehmuz da farkındaydı Haşmet'in bir şeyler sezdiğinin. Londralarda okumuş gözü açık bir oğlandı Haşmet. Ondan bir şey saklayamayacağını biliyordu. Şehmuz şirketlerin büyük çoğunluğunda ortaktı artık. Yeğenleri Haşmet, Rabia ve damatları Oktay'a şirketlerinde önemli görevler vermişti. Nasıl olsa çoluğu çocuğu yoktu. Kime kalacaktı ki bu serveti? Londra dönüşü Haşmet'e kendilerinin yaptıkları sitede güzel bir daire ve de lüks bir Opel Vectra armağan etti. Oktay'la Haşmet doğudaki şirketlere gidip geliyorlardı. Haşmet kız kardeşi Servet hamile olduğu için Adana, Mardin, Van'daki inşaatlarla daha çok ilgileniyordu. Mehmet Cabbar, Oktay ve Haşmet'i de çok seviyordu. Özellikle Oktay'la yaptığı tavla partilerinden müthiş zevk alıyordu. Aldıkları bir ihale nedeniyle Haşmet'in uzun süre Adana'da kalması gerekiyordu. Şehmuz yeğenine Seyhan Oteli'nde bir aylığına süit bir oda tuttu. Mehmet Cabbar'ın aşırı kilosu, tansiyon, kalp ve şeker olmak üzere bir sürü de sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştu. Şehmuz ve Mehmet Cabbar Amerika'ya giderek bir dizi kontrolden geçtiler. Şehmuz artık Mehmet Cabbar'ın çalışmasını istemiyordu. Sen yalnızca Oktay'la tavla oynayacağın zaman gel. Birlikte şöyle bir dünya seyahati yapalım istersen. Senin malını mülkünü bırakacağın doğru dürüst kimin kimsen de yok. Benim ise yeğenlerim var. Hiçbiri canımızdan kıymetli değil demişti. Mehmet Cabbar da kabul etmişti Şeyh Muz'un bu söylediklerini ve Adana'daki inşaatın başlamasının ardından bir uzak doğu seyahati planladılar birlikte. Bir gece alt salonda gece haberlerini izlerken patırtılar duydu Şeyh Muz. Hemen Mehmet Cabbar'ın yatak odasına fırladı. Bir süredir ayrı odalarda yatıyorlardı. Şeyh Muz çok horlamaya başlamıştı. Mehmet Cabbar da tansiyonu ve şekeri nedeniyle çok sık kalkar olmuştu yataktan. Şeyh Muz ikişer ikişer çıktı merdivenlerden. Mehmet Cabbar'ın odasına girdiğinde ortağı, canı ciğeri hayat arkadaşının boylu boyunca yerde yattığını ve ağzından köpüklerin çıktığını gördü. Ev işlerine bakan bir karı koca vardı yanlarında. Onlar kalorifer dairesinin hemen yanındaki odada alt katta kalıyorlardı. Avazı çıktığı kadar seslendi Şeyh Muz. "Gülsüm Hanım, Mürteza Bey!" diye. Ne yapacağını şaşırdı. Eğilip Mehmet Cabbar'ın başını kaldırdı. Kusmaya başlamıştı Mehmet Cabbar. Yaşlı adamı Gülsüm ve Mürteza'ya bırakarak hemen doktorunu aradı ama doktor Bülent geldiğinde artık iş işten geçmişti. Şeyh Muz'un hayatı karardı. Onun için Mehmet Cabbar Allah'tan sonra gelen tek insandı. Çok sevmişti Mehmet Cabbar'ı. Dost, sevgili, arkadaş, ağabey, kısacası onun için her şeydi. Ölümüyle yıkılmıştı Şeyh Muz. Uzun süre kendine gelemedi. Mehmet Cabbar sağlığında tüm mirası öylesine güzel pay etmişti ki Şeyh Muz'a kimse bir şey soramadı. Zaten son yıllarda bütün işler hep Şeyh Muz'un sorumluluğundaydı. Cenaze töreninde teşviki caminin önünde trafik tıkandı. Sanat, siyaset ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı törene. Hayırsever bir insandı Mehmet Cabbar. Adana, Mardin, Van, Malatya'da okul inşaatları yapmış, bir kısmından hiç para almamıştı. Şeyh Muz cenaze sonrası Haşmet'i karşısına alarak şirketlerdeki ortaklıklarını ona devredeceğini ve uzun bir tatile çıkacağını söyledi. Haşmet amcasının durumuna çok üzülmüştü. O sıralarda aslında kendisinin de kafası pek yerinde değildi. Haşmet'in gizli aşkı. Bir süredir Adana'da Sürmeli Oteli'nde şarkı söyleyen az solistle birlikteydi Haşmet. Aslında bu birlikteliği çok gizli yürütüyordu. Duyulduğu takdirde sonu olacağını biliyordu bunun. Amcası ona defalarca iyi bir aile kızıyla evlenme zamanının geldiğini söylüyordu. Nitekim K partisinde başbakan yardımcılığı yapan Abidin Bey'in ODTÜ mezunu kızını eş olarak kendisine layık gördüğünü, bu konuda da Abidin Bey ve eşinin de olurunu aldığını defalarca söylemişti. Haşmet amcasına durumu nasıl açıklayacağını kara kara düşünüyordu. Kendine en yakın bulduğu ve birlikte okuduğu kız kardeşi Rabia'ya bir keresinde ilişkisinden söz etmiş ancak gazete ve dergilerden tanıdığı bu az solisti Rabia hiç sıcak bakmamıştı. Kadın piyasada pek çok playboy ile birlikte olmuş tam bir para avcısıydı. Ancak Haşmet'e duyduğu saygıdan dolayı bir şey söyleyememişti Rabia. Mehmet Cabbar'ın 52'sinin ardından Şeyh Muz yurt dışına gitmeden Abidin Bey'in kızı Ceren'i isteyeceklerini söylemişti. Haşmet Ceren'e karşı hiçbir şey hissetmiyordu. Ne yapıp edip bu durumu amcasına anlatmalıydı. Mevlüt sonrası Haşmet amcasına Adana'da Sürmeli Oteli'nde çalışan az solist Yeşim Eser'e aşık olduğunu ve bir süredir birlikteliklerinin sürdüğünü söyledi. Şeyh Muz ne diyeceğini bilemedi. Boğaziçi'nde okuttuğu, Londra'lara gönderdiği yeğeni nasıl olur da bir şarkıcıya aşık olabilirdi? O da tanıyordu Yeşim Eser'i ve ona göre Servet Avcısı'nın tekiydi. Amca ile yeğenin ilk kavgaları şarkıcı Yeşim yüzünden oldu ama yeğenine söz geçiremeyeceğini çok iyi biliyordu Şeyh Muz. Bu nedenle kızı İstanbul'a getirmesini ve birlikte bir yemek yemelerini önerdi. Yalnız bu yemek medyadan uzak olmalıydı. Bu yüzden karar değiştirip Adana'ya gitmeye karar verdi Şeyh Muz. Seyhan Oteli'nin havuz kenarında yenilen yemek sırasında Şehmuz, Yeşim'in gerçekten büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu ve her erkeği baştan çıkarabileceğini düşündü. Öyle cahil bir kadın da değildi. Babasız büyümüştü Yeşim. 3 yaşında veremden kaybetmişti babasını. Annesi Ayla güzel bir kadındı, yoksullardı. Mahallede dedikodular başlayınca ayakkabı tamiri yapan, başından bir evlilik geçmiş ve bu evliliğinden de 13 yaşında Akif adlı bir oğlu olan Tümer Efendi ile evlenmişti. Gültepe'de bir gecekonduda yaşıyorlardı. Yeşim mahalledeki ilkokula gitmeye başlamıştı. Babasının yanında getir götür işlerine bakan Akif'in haylazlığından, tembelliğinden hem Tümer Efendi hem de Ayla yaka silkiyorlardı. Mahalledeki kızların da belalısı olmuştu Akif. Daha 15 yaşındayken sigara ve içkiye başlamıştı. Bir gün Tümer Efendi dükkanını ve evini boşaltarak sabaha karşı mahalleyi terk etti. Daha sonra da kimseler ne Ayla'dan, ne kızı Yeşim'den, ne de haylaz oğlan Akif'ten haber alamadılar. Hayat hikayesinde ortaokul mezunu olduğunu, babasının vefatından sonra zor bir çocukluk geçirdiği için okuyamadığını, annesinin hasta bakıcılık yaparak kendilerine baktığını anlatmıştı hep. Ama ne üvey babası Tümer Efendi'den ne de üvey kardeşi Akif'ten hiç söz etmemişti Yeşim. O gece yenen yemekte Şehmuz, Yeşim'in annesi Ayla'yı tanıdığında biraz ürperdi. Mamalara benziyordu kadın ve çok bilmişti. Zaten dergi ve gazetelerde Ayla için kızının birlikte olduğu erkeklere büyü yapıyor kızı evlensin diye gibi haberler çıkmıştı. Haşmet'e de büyü yapmış olabilirlerdi. Oğlanın gözü bu kadından başkasını görmüyordu. Yemek sırasında Yeşim'in parmağında kocaman bir tektaş yüzük gören Şehmuz, bu yüzüğün kimin tarafından alındığını biliyordu. Kuyumcu Sait Koç'tan gelen faturayı hala unutmamıştı. Çaresiz yeğeninin Yeşim'le olan birlikteliğini kabul edecekti ama asla evlenmesine izin vermeyecekti. Yemek sonrası Şehmuz, Yeşim'i sahneden çekip evinde oturtmasını ve ona bir ev tutmasını önerdi ve evlilik için erken, ani karar verme. Bir gidişata bakalım. Bu kadının hayatında ne var ne yok bu süre zarfında basın ortaya çıkarır. Ondan sonra evliliği düşünürsün dedi. Haşmet itiraz etmedi çünkü onun için bu büyük bir adımdı. Hemen Yeşim'i arayarak bu müjdeli haberi verdi fakat hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Yeşim yeni albümünün piyasaya çıkacağını ve bu durumda böyle bir birlikteliğin medya tarafından duyulmasının hiç de hoş olmadığını söyledi. Haşmet delirecekti neredeyse. Aslında Yeşim de onu seviyordu ama Haşmet'e göre annesi kızının aklına giriyordu. Yeşim Adana'nın ardından Ankara'da çok büyük bir gazinoyla anlaşma imzalamıştı. Bu arada yazılı ve görsel basın hep peşindeydi. Yeni albümüyle istediği çıkışı yapacağına inanıyordu Yeşim. İstediği de oldu. Özel kanallar Yeşim'i dizilerde oynatmak, şov programları yapmak üzere peşindeydi. Pazar dergilerinin kapakları Yeşim'in fotoğraflarıyla süslüydü. Ayla ortalıkta kasım kasım kasılarak geziyordu. Yeşim ile Haşmet son zamanlarda çok az görüşüyorlardı. Ankara sonrası Yeşim İstanbul'da büyük bir gazinoda as solist olarak çalışmaya başladı. Hemen her gece gazino doluyordu. İstanbul'un bütün medyatik isimleri ve playboyları Yeşim'in peşindeydi. O da işi gereği birilerine mavi boncuk dağıtıyordu. Medyada allayıp pullayıp bunları malzeme olarak kullanıyordu. Haşmet Yeşim'le ilgili her haberi okuduğunda çılgına dönüyordu. En çok da amcası Şehmuz'un gazete ve dergileri masasına bırakmasına bozuluyordu. Sonunda bir İsviçre seyahatine Yeşim'i de alıp gitti Haşmet. Uçakta, VIP'te herkes Yeşim'i tanımıştı. Haşmet biraz ürktü bu durumdan. ünlü sanayici Korkut ve dedikoducu karısı Binnaz da uçaktaydılar. Karı koca Yeşim'i iltifatlara boğdular. Yeşim ortaokul mezunu olmasına rağmen kendini çok iyi yetiştirmişti. İngilizce dersleri almış, giyimiyle, kuşamıyla ve görgüsüyle sosyetenin popüler ailelerinin özel davetlerinin özel konuğu olmuştu. Haşmet ölesiye bağlıydı Yeşim'e. Tek arzusu onunla evlenmekti. Amcası ancak Yeşim'le birlikte yaşamasına izin veriyordu ama hem Yeşim hem de cadı annesi böyle bir beraberliğe karşıydı. Hatta Ayla, "Benim kızım kimsenin dostu, metresi olamaz," diyordu Haşmet'in yüzüne karşı. Yeşim sadece anlı şanlı bir nikahla müziği ve sahneleri bırakacağını söylemişti defalarca. Ancak amcasını nasıl kandıracağını kara kara düşünüyordu Haşmet. Yeşim'i armağanlara boğdu. İçi pırlantalı ve değeri 35 milyar olan bir Bulgari saat hediye etti Haşmet. Yeşim'in annesine de spor bir Cartier saat aldı. Bütün kışlık giysilerini tamamlayan Yeşim, bir valizle gittikleri Zürih'te bir de Louis Vuitton set düzdü kendine. Havaalanında Haşmet'in koruması ve şoförü karşıladı onları. Birlikte Haşmet'in 500 SEL Mercedes'ine binerken flaşlar arka arkaya patladı. Yeşim de Haşmet de ne olduğunu anlayamamışlardı. Korumalar sağa sola koştururken gecenin karanlığında kayboldu iki kişi. Haşmet'ten çok Yeşim rahatsızdı paparazilerden. Çalıştığı gazinonun patronu özel yaşamına çok dikkat etmesini istemişti ısrarla. Müzik şirketi de öyle. Her şey çok düzgün giderken bu paparaziler nereden çıktı şimdi diye Yeşim söylenmeye başladı. Haşmet de sıkıntılıydı çünkü o da tanınmış bir iş adamıydı ve devletle çok iş yapıyorlardı. Her şeyin ötesinde Şehmuz amcasına İsviçre'ye Yeşim'le birlikte gittiğini söylememişti. Yeşim tanıdık birileri olsa patronum Ali Bey bütün medya patronları ile iyi ilişki içinde en azından konuşur durdururdu diyordu ama gecenin karanlığında iki genç adam fotoğraflarını çekip tazı gibi koşup kaybolmuşlardı. Yeşim'i eve bıraktıktan sonra Haşmet amcasına uğradı. Bir duble viski alıp her şeyi Şehmuz'a anlattı. Şehmuz olgunca davranıp, "Genç ve popüler bir iş adamısın. Kimsenin sana bir şey söylemeye hakkı yok. Zamparalık senin de hakkın," deyip geçiştirmişti. Gece yarısına doğru eve giderken Yeşim'i aradı. Genç kadın daha uyumamıştı. Böyle bir tezgahı kimin planladığını, annesiyle tartıştıklarını söyledi. Yeşim'in bu konuşması karşısında Haşmet gerildiğini hissetti. "Ben sizin dünyanızdan çok uzağım. Bir iş adamıyım. Benim tanıdığım gazeteciler, köşe yazarları, yayın yönetmenleri. Paparaziler değil. Sen bir araştır, bulursun belki," diye karşılık verdi. Yeşim Haşmet'i kırdığının farkına vararak hemen konuyu değiştirdi. Annesinin saati çok beğendiğini söyleyerek teşekkür etti. Haşmet ertesi sabah gazetelere şöyle bir göz attığında henüz bir haberin yayınlanmadığını gördü. Yurt dışından konukları olduğu için yoğun bir gün bekliyordu kendisini. Kahvaltı sonrası misafirlerinin kaldığı Ritz-Carlton oteline gitti. Amcası Şehmuz da oradaydı. Öğleden sonra telefonla arayan Yeşim, akşam yabancı misafirlerini gazinoya getirmesini istiyordu. Haşmet seve seve diye karşılık verdi. Gerçi Yeşim'i sahnede izlemek onu biraz rahatsız ediyordu. Sahnesi de muhteşemdi. Öyle güzel oynuyordu ki bütün erkeklerin başını döndürüyordu. Şehmuz akşam uçağıyla birkaç günlüğüne Paris'e gidecekti. Döndükten sonra da bir ay ortadan yok olacağını söyledi Haşmet'e. Amcasını da en az Yeşim kadar seviyordu. Sarılıp yanaklarından öptü ve "Seni Allah başımdan ayırmasın. Sen benim her şeyimsin. yokluğunda seni çok arayacağım dedi. Şehmuz da duygulanmıştı. Onun da yeğenlerinden başka kimi kimsesi yoktu. Toplantı bitiminde otelin vitamin barında birlikte oturdular bir süre. Kısa bir sohbetin ardından birbirlerine veda ettiler.